6. ayrım. Odak 14.2. Eşcinsellikle ilgili bazı görüşler. Her ne kadar eşcinsellik DSM-4'te net bir şekilde tanımlanan bir kategori olarak görülmese de bu tür duygu ve davranış örüntüleri ile ilgili olarak hem halk hem de profesyoneller arasında ortaya çıkan farklı görüşler nedeniyle bu konunun üzerinde durulmasının yararlı olacağına inanıyoruz. Eşcinselliğin tarihini gözden geçirmek, cinsel açıdan kendi cinsini de tercih eden ya da cinsel tercihlerinde sadece kendi cinsine yönelen kişilerle ilgili birçok konu hakkında bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olacaktır. Eşcinsellik ve DSM. DSM-2'nin 1968 yılında yayınlanmasından 1973 yılına kadar cinsel sapmalardan biri olan eşcinsellik, cinsel istek veya aktivitelerin kendi cinsinden birine yöneltilmesi şeklinde tanımlanmıştır. 1973'te birçok profesyonelin ve eylemci erkek eşcinsellerin baskısıyla Amerikan Psikiyatri Derneği Terminoloji Komitesi eşcinselliğin cinsel sapma kategorisinden çıkarılmasını ve bunun yerine cinsel yönelim rahatsızlığı ifadesinin kullanılmasını önermiştir. Bu yeni tanıda kullanılan rahatsızlık ifadesi sanki eşcinsel kadın ve erkeklerin cinsel yönelimlerinden dolayı çatışma yaşadıkları ve bu yönelimlerini değiştirmek istedikleri izlenimini vermektedir. Eşcinselliğin psikoseksüel gelişimin erken dönemlerindeki bir saplantıyı yansıttığını ve dolayısıyla anormal olduğunu savunan ünlü psikiyatristlerin şiddetli karşı çıkmalarına rağmen psikiyatri derneği üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda bu değişiklik kabul edilmiştir. Ruh sağlığı profesyoneller arasındaki bu farklı görüşlere rağmen 1970'li yılların sonlarına doğru hazırlanan DSM-3'te daha önce Terminoloji Komitesi'nin 1973'te önerdiği esnek bakış açısında ısrarlı olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçta DSM-3'te kendi cinsinden uyarılan, bu uyarılmadan sürekli stres duyan ve heteroseksüel olmak isteyen kişileri tanımlayan yeni bir kategori, egoya yabancı, distonik eşcinsellik yer almıştır. Bizce DSM-3'te eşcinsellikle ilgili tutarsız bir tavır sergilenmektedir. Çünkü bir yandan ego distonik eşcinsellik tanımına göre toplumun ön yargıları nedeniyle cinsel yöneliminin sapkın olduğuna ikna olan eşcinseller anormal olarak kabul edilmekte, bir yandan da eşcinselliğin anormal bir durum olmadığı belirtilmektedir. DSM-3'ün 1980 yılında yayınlanmasından sonraki yıllarda ruh sağlığı profesyonellerinin ego distonik eşcinsellik tanısını çok az kullandıkları gözlenmiştir. Bu, artık terapiye başvuran eşcinsellerin cinsel yönelimlerini değiştirme gibi bir isteklerinin olmamasından mı kaynaklanmaktadır? Yoksa AIDS krizinin ortaya çıkmasıyla AIDS'in bir eşcinsel problemi olduğu ve hatta bunun günahlarına karşı Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğu şeklindeki yanlış iddialara rağmen eşcinselliğe karşı gösterilen bu hoşgörü erkek eşcinsellerin cinsel yönelimleriyle ilgili olmayan diğer problemler için terapiye başvurma cesaretini göstermelerinden mi kaynaklanmaktadır? Belki de bazı erkek eşcinseller, özellikle de 20 yıldır mücadele etmekte olan eylemci erkek eşcinseller, artık toplumun cinsel tercihlerine karşı olan ön yargılı bakış açısına katlanmak istemediklerinden bu tür sosyal eğilimlere direnebilmek amacıyla yardım arıyor olabilirler. Bir başka neden ise klinisyenlerin bu kişilerdeki kaygı ve depresyon gibi sorunlara daha fazla odaklanmaları ve bunların heteroseksüel olma isteğiyle ille de bağlantılı olmadığını düşünmeleridir. Gerçek nedenlerin neler olduğunu belirlemek mümkün değildir. Ancak Amerikan Psikiyatri Derneği 1987 yılında DSM-3R yayınlamaya hazır hale geldiğinde DSM-3R'de ego distonik eşcinsellik de dahil olmak üzere eşcinsellikle ilgili hiçbir kategorinin yer almamasına karar vermiştir. Bunun yerine DSM-3R'de başka türlü adlandırılamayan cinsel bozukluk kategorisinde kişinin cinsel yönelimiyle ilgili sürekli ve belirgin stres yaşaması şeklinde bir alt grup yer almaktadır ve bu kategori DSM-4'te de bulunmaktadır. Sonuç olarak ne DSM-3R'de ne de DSM-4'te eşcinsellik başlı başına bir bozukluk olarak ele alınmamaktadır. Bu yeni kategorinin herhangi bir cinsel yönelimi belirlemediği dikkat çekicidir. Her ne kadar ego distonik eşcinsellik tanısı koyabilmek hala mümkün olsa da mevcut psikiyatrik sınıflandırmalarda ego distonik heteroseksüellik tanısı da yer almaktadır. Bizim beklentimiz ise her iki tanının da çok sık konulmaması yönündedir. Homofobi, örtük eşcinselliğe karşı bir savunma. Erkek eylemci eşcinsellerin yıllardır tartıştıkları konulardan biri de eşcinselliğe karşı olunmasının mantıklı bir analizden çok eşcinsellikten korkmaktan ya da tiksinmekten kaynaklandığıdır ki buna homofobi denilmektedir. Bazı yazarlar homofobinin kişinin kabul etmediği eşcinsel ilgi ya da yönelimlerine karşı geliştirdiği bilinç dışı bir savunma mekanizması yani bir tepki geliştirme olduğunu iddia etmektedirler. Homofobik erkeklerin kendi eşcinselliklerine karşı kendilerini savunmakta oldukları psikanalitik bir hipotez olarak yıllardır varlığını sürdürmektedir. Örneğin West 1977. Son zamanlarda çok ustaca yapılan bir deneyden elde edilen veriler bu kuramsal ve politik görüşü desteklemektedir. Bu çalışmada Adams, Wright ve Loher 1996 homofobinin kabul edilmeyen bastırılmış eşcinsel yönelimlerle gizli eşcinsellik ilgili olabileceğini göstermişlerdir. Bir ölçek yoluyla homofobik olan ve olmayan heteroseksüel erkek kolej öğrencilerinin ikiye ayrıldığı bu çalışmada deneklere heteroseksüel, eşcinsel ve lezbiyen ilişkilerin açık bir şekilde tanımlandığı videolar gösterilmiştir. Cinsel uyarılma hem penil plesmograf hem de deneklerin kendi yaptıkları değerlendirmelere göre ölçülmüştür. Plesmograf ölçümlerinden elde edilen bilgiler heteroseksüel deneklerin heteroseksüel ve lezbiyen videolardan uyarıldıklarını göstermesine karşın ki bu heteroseksüel erkekler için yaygın olarak görülen bir durumdur. Homofobik erkekler heteroseksüel ve lezbiyen videolara nazaran daha az olmakla birlikte erkek eşcinsel ilişkilerin gösterildiği videolardan da uyarılmışlardır. Deneklerin kendileriyle ilgili olarak yaptıkları değerlendirmeler açısından iki grup arasında fark saptanamamış olması da homofobik erkeklerin kendi eşcinsel ilgilerini inkar ettikleri görüşünü desteklemektedir. Cinsel işlev bozuklukları. 25 yaşında East Coast Üniversitesi Fizik Bölümünde lisansüstü eğitim görmekte olan çok zeki ve başarılı olan Robert S., kendisinin cinsel utangaçlık olarak adlandırdığı bir sorunla bize başvurdu. Çok sevdiği ve yatak dışında hemen her konuda uyumlu olduğu bir genç kadınla nişanlıydı. Tüm çabalarına ve nişanlısının da tüm anlayışına rağmen Robert hem cinsel ilişkiyi başlatmakta hem de nişanlısı başlattığında ona tepki vermekte son derece isteksizdi. Her ikisi de hem 2 yıllık arkadaşlıkları hem de nişanlılık döneminde bu problemin temelinde Robert'ın üzerindeki akademik baskıların yattığına inanmaktaydılar. Ancak terapistle yapılan görüşmede Robert'ın kendini hatırladığından beri ne kadınlara ne de erkeklere karşı hemen hiç cinsel istek duymadığı ve üzerindeki baskılar azalsa bile durumun değişmediği saptandı. Nişanlısını çok çekici ve hoş bulduğunu ama daha önce diğer bazı kadınlarla da olduğu gibi yine tutkulu olmadığını söyledi. Robert ergenlik döneminde nadiren mastürbasyon yaptığını ve etrafında pek çok kız olmasına rağmen üniversitenin son yıllarına kadar kimseyle flört etmediğini belirtti. Seks de dahil olmak üzere yaşama analitik ve entelektüel bir açıdan baktığını ifade eden Robert, terapiste sorunlarını çok serikanlı biçimde anlattı. Nişanlısının onun bu isteksizliğini ileride evlilik ilişkilerini etkileyebileceği konusunda kaygılı olduğunu, eğer nişanlısının böyle bir isteği olmasaydı kendisinin terapiye başvurmayacağını söyledi. Birkaç bireysel görüşmeden sonra terapist nişanlısını da bir dahaki görüşmeye getirmesini istedi ve o da bunu hemen kabul etti. Birlikte yapılan görüşmede her ikisinin de birbirlerini sevdikleri ve ortak bir yaşamı sabırsızlıkla bekledikleri görüldü. Ancak nişanlısı Robert'ın bu cinsel isteksizliği ile ilgili endişeleri olduğunu belirtti. Toplumun çok az bir kısmında görülen geleneksel olmayan cinsel davranışları tartıştıktan sonra şimdi pek çok kişinin yaşadığı şekliyle geleneksel cinsel ilişkiden zevk almayı engelleyen cinsel problemlerden söz edeceğiz. Burada cinsel işlev bozuklukları yani normal cinsel tepki döngüsünde ketlenmeye yol açan cinsel problemler üzerinde duracağız. Hangi cinsel davranışların normal ve arzu edilir olarak kabul edileceği zaman ve mekana göre farklılık gösterir. Cinsel ifadelerin ketlenmesinin anormal olduğu şeklindeki çağdaş görüş 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında batıda hakim olan cinselliğin fazlasının suç olarak değerlendirildiği görüşle zıtlık göstermektedir. Cinsel işlev bozukluklarını incelerken bu zamana ve kültürel normlara bağlı farklılıkları akılda tutmak iyi olacaktır. Bir psikolojik problem sadece o problemi yaşayan kişi için değil, o kişinin yaşamında önemli yer tutan diğer kişiler için de bazı sonuçlara yol açar. Diğer insanlarla sosyal ilişki kuramayan kişiler yaşamda karşılaşabilecekleri pek çok fırsatı kaçırırlar ve kendileriyle ilgili değerlendirmeleri de zayıf olur. Böyle bir kişi eşi, çocuğu ya da arkadaşı için bir hayal kırıklığı ya da suçluluk kaynağı olabilir. Duygusal problemlerin bu yönü genellikle çok yakın kişisel ilişkiler çerçevesinde yaşanan cinsel işlev bozuklukları açısından da çok önemlidir. Eşlerden birinde ya da her ikisinde seks korkusunun olması evlilik ilişkisini çok etkileyecektir. Ve birçoğumuz ister iyi ister kötü yönde olsun kendilik kavramımızın bir kısmını kendi cinselliğimiz üzerine temellendiririz. Sevdiğimiz insanları memnun edebiliyor muyuz? Kendimizi memnun edebiliyor muyuz? Veya çok basit olarak zevkli bir cinsel yaşantı sonrasında gelen tatmin olma ve rahatlamanın tadını çıkarabiliyor muyuz? Cinsel işlevlerdeki bozulma bazen o kadar ciddi olabilir ki cinsel aktivitelerden yoğun bir tatmin sağlamak bir yana şefkat bile ortadan kalkabilir. Önce insan cinsel tepki döngüsünün normal olarak nasıl işlevde bulunduğunu, sonra ise bu bağlamda bazı cinsel işlev bozukluklarını inceleyeceğiz. Daha sonra da bu problemlerin nedenleri ve uygulanacak terapileri tartışacağız. Cinsel işlev bozuklukları ve insan cinsel tepki döngüsü. Tablo 14.1'de de belirtildiği gibi DSM-4'te cinsel işlev bozuklukları 4 temel başlık altında incelenmektedir. Bunlar cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazm bozuklukları ve cinsel ağrı bozukluklarıdır. Cinsel işlev bozukluğu tanısı konulabilmesi için bozukluğun sürekli ve yenileyici olması koşulu aranır ki bu DSM'de klinik bir sonuca varabilmek için öznel değerlendirmelerin belli bir dereceye kadar kabul edilebildiğini göstermektedir. DSM-4'te ise bir yenilik olarak tanının konulabilmesi için kişi için belirgin bir stres veya insanlar arası ilişkilerde sorun yaratması koşulu eklenmiş ve böylece kişinin kendi tepkilerinin de örneğin sekse hiç ilgi duymama gibi tanının konulmasında rol oynamasına izin verilmiştir. İşlev bozukluğunun bir başka tıbbi hastalığa, örneğin erkeklerde sertleşme problemlerine yol açabilen diyabet gibi ya da bir başka eksen bir bozukluğa, örneğin majör depresyon gibi bağlı olarak ortaya çıktığı düşünüldüğünde cinsel işlev bozukluğu tanısı konulmaz. Cinsel tepki döngüsü ile ilgili çağdaş kavramsallaştırmaların çoğu Masters ve Johnson 1966 ve Kaplan 1974'ün önerilerine dayanmaktadır. Masters ve Johnson'ın 30 yıldan daha fazla önce yaptıkları çalışmalar, hem cinselliğin yapısı ve yoğunluğu ile ilgili araştırmalar hem de cinselliğin klinik açıdan ele alınış açılarından bir devrime yol açmıştır. Masters ve Johnson daha önce Kinsey grubunun, parantez içinde Kinsey ve arkadaşları 1948-1953 görüşmelere dayanarak elde ettikleri bilgileri mastürbasyon yapan ve cinsel birleşmede bulunan kişileri doğrudan gözleyerek genişletmiştir. Bu gözlemler sonucunda da erkek ve kadınlarda hemen hemen benzer olduğu görülen cinsel tepki döngüsünün 4 aşamasını tanımlamışlardır. 1. İstek. Kaplan 1974 tarafından ortaya atılan bu ilk aşama sıklıkla cinselliği uyaran fantezilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan cinsel istek ve ilgiye işaret eder. Dipnot okuyorum. Bizce Masters ve Johnson'ın bu aşamadan söz etmemelerinin nedeni yaptıkları laboratuvar çalışmalarında denek olarak cinsel ilişkiye istekli ve hazır gönülleri, yani bu alanda sorunu olmayan kişileri denek olarak kullanmış olmalarıdır. Bu durum bilgi toplama tekniklerinin yapısının, örneğin bu çalışmadaki gibi kullanılan deneklerin özelliklerinin bir çalışmadan ne tür bilgiler elde edileceğinin nasıl belirlediğini gösteren çok iyi bir örnektir. 2. Heyecan. Masters ve Johnson'a göre ilk aşama olan heyecan, cinsel organlardaki ve ayrıca kadınlarda göğüslerdeki kan akışının artması şeklindeki fizyolojik değişikliklerle bağlantılı olarak ortaya çıkan cinsel zevkin öznel olarak yaşanmasıdır. Hücrelerdeki kan akışının artması, erkeklerde sertleşme, kadınlarda ise göğüslerin büyümesi ve vajinada ıslaklığın artması şeklinde değişikliklere yol açar. 3. Orgazm. Bu aşamada cinsel zevk tepe noktaya ulaşır ki bu binlerce yıldan beri hem şairleri hem de bizim gibi sıradan insanları büyülemektedir. Bu aşamada erkeklerde boşalma arzusu kaçınılmaz bir hal alır ve hemen her seferinde boşalma ortaya çıkar. Parantez içinde çok nadir durumlarda bazı erkekler boşalmadan orgazm olurlar ya da orgazm olmadan boşalırlar. Kadınlarda ise vajenin üçüncü dış duvarlarında kasılmalar ortaya çıkar. Her iki cinste de genel bir kas gerilimi ve istemsiz pelvis hareketleri görülür. 4. Çözülme. Masters ve Johnson'a göre bu son aşamada genellikle orgazmı izleyen bir rahatlama ve kendini iyi hissetme hali ortaya çıkar. Erkeklerde bunu uyarılma ve sertleşmenin mümkün olmadığı bir dönem takip eder ki bu dönemin ne kadar süreceği hem kişiden kişiye hem de aynı kişi için farklı denemelerde değişiklik gösterir. Kadınlarda ise durum farklıdır. Kadınlar çok kısa sürede yeniden cinsel heyecan duyarak hemen tepki verebilir hale gelebilirler ki bu onların çoklu orgazm yaşamalarını mümkün kılar. Unutmamak gerekir ki cinsel tepki döngüsü bir kurultu yani bilimsel olarak yaratılmış bir durumdur. Aslında cinsel ilişki, düşünce, duygu, davranış ve biyolojik tepkilerin birlikte görüldüğü devamlı bir süreçtir. Cinsel tepkilerle ilgili olarak farklı görüşler de ileri sürülmüştür. Örneğin Havelock Ellis 1906, cinsel ilişki açısından sadece dokulara kan dolmasından ve kanın geri çekilmesinden söz etmiştir. Burada söz edilen 4 aşamalı bakış açısı, elde edilen bilgileri organize edebilmek ve tartışabilmek amacıyla bilim adamları tarafından yaratılmış olan kuramsal şemalar veya akla uygun açıklamalardan sadece biridir. Parantez içinde Gagnon 1977, Kuhn 1962. Şimdi DSM'de cinsel işlev bozukluklarının tanımlamasında bu tür şemaların nasıl kullanıldığına bakalım. Cinsel işlev bozukluklarının tanımlanması ve nedenleri. Cinsel işlevlerin ara sıra bozulması o kadar sık görülen bir durumdur ki zaman zaman bu bölümde tanımlanan problemlerden bir veya birkaçı ile karşılaşan kişiler tedaviye gereksinimleri olduğunu düşünmemelidirler. Cinsel işlev bozukluklarının tanısında sürekli ve yenileyici ifadesinin vurgulanması böyle bir tanının konulabilmesi için durumun ciddi olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Buna ek olarak farklı cinsel işlev bozukluklarının bir arada görülmesi de sık rastlanan bir durumdur. Örneğin hipoaktif cinsel bozukluk, cinsel istekte azalma tanısı alan kadın ve erkeklerin hemen hemen yarısında bir başka işlev bozukluğu daha görülmektedir. Parantez içinde Segraves ve Segraves 1991. Farklı bozuklukları incelenirken bunların birbirleriyle olan bağlantıları daha açık olarak ortaya çıkacaktır. Cinsel istek bozuklukları. DSM-4'te iki tür cinsel istek bozukluğundan söz edilmektedir. Bunlardan ilki azalmış, hipoaktif cinsel istek bozukluğudur ve cinsel fantazi ve etkinliklerde bulunma isteğinin eksikliği ya da hiç olmaması şeklinde tanımlanmaktadır. İkincisi ise cinsel tiksinti bozukluğudur ve kişinin cinsel temastan neredeyse tamamen kaçındığı daha ciddi bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Tanımlama ile ilgili sorunlar nedeniyle tam bir tahminde bulunmak zor olmakla birlikte genel olarak yetişkin nüfusun %20'sinde azalmış cinsel istek bozukluğu olabileceği düşünülmektedir. Cinsel istek bozuklukları nedeniyle tedaviye başvuranların yarısından çoğu cinsel istekte azalmadan şikayetçidirler. Genel olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde azalmış cinsel istek bozukluğu oranı 1990'larda 1970'lere nazaran daha yükselmiştir. Parantez içinde Beck 1995. Tüm DSM-4 tanıları içinde tanımlamada en çok zorluk çekilen, parantez içinde bu bölümün başında anlatılan vakada olduğu gibi, cinsel istekte azalmadır. Kişi ne kadar sık cinsel ilişkide bulunmayı istemelidir? Bir kişinin cinsel istekte azalma şikayetiyle kliniğe başvurmasının nedeni, çoğu kez o kişinin cinselliğe gösterdiği ilginin düzeyinden memnun olmayan bir başkasının bulunmasıdır. Azalmış cinsel istek bozukluğu, içinde yaşanılan çağın ve kültürün etkisiyle insanların cinsellikle ilgili beklentilerinin yükselmesinin bir sonucu olarak ilk defa 1980 yılında DSM-3'te ketlenmiş cinsel istek adı altında yer almıştır. Dipnotu okuyorum. DSM-3R'yi hazırlayanlar, DSM-3'te kullanılan ketlenmiş ifadesinin psikodinamik nedenselliği akla getirdiğini düşünmüşlerdir. Dolayısıyla da DSM-3R'de ve DSM-4'te hipoaktif teriminin kullanılması tercih edilmiştir. Parantezinde Lief 1988. Bundan 25 sene önce cinsel tedavi alanında çalışan profesyonellerin bile dile getiremediği bir bozukluk olan cinsel istekte azalma hakkında şimdi kitaplar yazılıyor olması. Örneğin Leiblum ve Rosen 1988. Çok çarpıcı bir değişmedir. Elde edilen veriler cinsel istekte azalma tanısının konulabilmesinde kişinin subjektif değerlendirmelerinin çok önemli bir rol oynadığını ve bu bozukluğun örneğin Amerika'da erkekler tarafından İngiliz parantez içinde Houghton ve arkadaşları 1986 ve Alman erkeklere parantez içinde Arantevich ve Schmidt 1983 nazaran daha fazla rapor edildiğini ortaya koymaktadır. Azalmış cinsel istek veya cinsel tiksinti bozukluğunun nedenleri hakkında pek fazla bilgimiz yoktur. Kliniklere başvuran kişiler gözden geçirildiğinde cinsel istekte azalma bozukluğunda ortodoks olma, tercih edilmeyen cinsiyetteki bir eşle cinsel ilişkide bulunmaya çalışma, kontrolü kaybetme korkusu, hamilelikten korkma, depresyon, sakinleştiricilere ya da antihipertansiyon ilaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan yan etkiler, gergin insanlar arası ilişkiler, evlilikte veya çiftler arasında çatışma olması gibi, eşini örneğin hijyen kurallarına yeterince uymadığından dolayı çekici bulmama gibi nedenler sayılabilir. Parantez içinde Lopiccolo ve Friedman 1988. Diğer olası nedenler ise tecavüz ya da çocuklukta cinsel kötüye kullanım gibi cinsel travma geçirmiş olma. Parantez içinde Stuart ve Greer 1984. Ve AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma korkusu. Parantez içinde Katz ve arkadaşları 1989 dur. Yapılan iki görgül çalışmada öfkenin kadınlarda daha az olmakla birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel isteğin azalmasında önemli bir rol oynadığı ortaya konmuştur. Parantez içinde Beck ve Bozman 1995, Bozman ve Beck 1991. Günlük yaşamlarında yüksek düzeyde stres ya da güçlük yaşadıklarından şikayetçi olanların cinsel istek düzeyi düşük olmaktadır. Parantez içinde Morokov ve Gilliant 1993. Ayrıca erkekler açısından testosteron düzeyinin önemli olduğuna işaret eden veriler de vardır. Testosteron düzeyi düştükçe cinsel istek düzeyi de düşmektedir. Parantez içinde Bancroft 1988. Cinsel uyarılma bozuklukları. Bazı kişiler cinsel istekle ilgili pek az ya da hiç sorun yaşamazken cinsel olarak uyarılmakta veya uyarılmayı sürdürmekte zorluk çekebilirler. Uyarılma, Masters ve Johnson tarafından tanımlanan cinsel tepki döngüsünün ikinci aşamasıdır. Uyarılma bozukluklarının iki alt kategorisi kadında cinsel uyarılma bozukluğu ve erkekte erektil bozukluk, sertleşme bozukluğudur. Eskiden bunlardan ilki frigidite, cinsel soğukluk, ikincisi ise empotans, iktidarsızlık olarak da adlandırılmaktaydı. Cinsel soğukluk ya da iktidarsızlık ifadelerinin yerine cinsel uyarılma bozukluğu ifadesinin kullanılmaya başlamasının önemli bir gelişme olduğu düşünülebilir. İktidarsızlık ifadesi erkeğin güçlü, kontrollü, gerçek bir erkek olmadığı izlenimini vermekte ve bugün pek çok kişinin karşı çıktığı maço erkek kavramını destekler görmektedir. Cinsel soğukluk ifadesi ise kadının duygusal olarak da soğuk, mesafeli, antipatik ve hissiz olduğu izlenimini vermektedir. Dolayısıyla bu iki terim de küçültücü anlamlar çağrıştırmakta ve dikkati pek çok çağdaş araştırmanın cevap ve çözüm aramakta olduğu ilişki üzerinden uzaklaştırarak kişi üzerine çekmektedir. Cinsel uyarılma bozukluğu tanısının konulabilmesi için, kadınlarda birleşmenin rahat bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli olan vajinal ıslanmanın sürekli olarak yetersiz olması, erkeklerde ise cinsel aktivitenin tamamlanabilmesi için gerekli olan sertleşmenin sürekli olarak sağlanamaması veya sürdürülememesi gerekir. Kadınlarda cinsel uyarma bozukluğunun görülme oranı %11'den, parantez içinde Levin ve Yost 1976 %48'e, parantez içinde Frank, Anderson ve Rubenstein 1978 kadar yükselmektedir. Gerçek oran büyük olasılıkla %20 civarındadır. Parantez içinde Lauman ve arkadaşları 1994. Erkeklerde sertleşme bozukluğu oranının %3 ila %9 arasında değiştiği, parantez içinde örneğin Art 1977, Frank ve arkadaşları 1978 ve daha yaşlılarda bu oranın yükseldiği, parantez içinde Feldman ve arkadaşları 1994, Kinsey ve arkadaşları 1948 tahmin edilmektedir. Cinsel işlev bozuklukları nedeniyle başvuran kadın ve erkeklerin aşağı yukarı yarısını cinsel uyarılma bozukluğu tanısı alanlar oluşturmaktadır. Parantez içinde Frank ve arkadaşları 1976, Rens Shaw 1988. Cinsel işlev bozukluklarının en önemli nedenlerinden ikisi olarak daha sonra söz edilecek olan performans korkusu ve kendini seyretme, parantez içinde cinsel ilişkiyi yaşamak yerine cinsel ilişkide bulunan kendini seyretme faktörlerinin rolüne ek olarak kadın uyarılma bozukluklarında rol oynayan diğer bazı spesifik nedenler de vardır. Örneğin bir kadın kendisi için nedenin cinsel açıdan uyarıcı olduğunun farkında olmayabilir. Hatta kendi anatomisi hakkında yeterli bilgiye bile sahip olmayabilir. Cinsel ihtiyaçları hakkında konuşmaktan utanma da buna eklenince eşinin davranışlarını uyarıcı bulmayabilir, hatta tiksindirici bile bulabilir. Helen Singer Kaplan 1974 erkeklerde sertleşme bozukluğunun menzilinin çok geniş olduğunu belirtmiştir. Bazılarında çok çabuk sertleşme olmakta ancak vajene girmeden bu sertlik kaybolmaktadır. Diğerlerinde sevişme sırasında sertlik sürmekte ancak birleşme yakınlaştıkça yumuşama başlamaktadır. Bazıları eşleri ilişkiyi yönlendirdiğinde diğer bazıları ise kontrol kendilerinde olduğunda sertleşmeyi sağlayabilmektedirler. Kısaca sertleşme bozukluğunda görünür olan problem sertleşmenin olmamasıdır. Bir kadın sevişmenin bütün aşamalarını yaşayabilir ama genellikle sertleşme olmadığı sürece birleşme gerçekleşemez. Penisin sertleşmesi gereken zamanda sertleşmemesi hem erkek hem de eşi için pek çok şeyi tehlikeye sokabilir. Son zamanlarda yapılan gözden geçirme çalışmaları sertleşme sorunlarının 3'te 2'sinin biyolojik bir temele sahip olduğunu ve genellikle psikolojik faktörlerin de eşlik ettiğini ortaya koymaktadır. Parantez içinde örneğin Lo Piccolo 1992 baskıda, Moore ve Bettler 1990. Genel olarak penise giden sinir yollarını ya da penise kan sağlayan damarları etkileyen tüm hastalık ya da hormonal dengesizlikler, parantez içinde Gir, Heyman ve Lettenberg 1984, sertleşme problemlerinin ortaya çıkmasında rol oynar. Bunlara Mellaril, Prozac ve bazı hipertansiyon ilaçları ile diyabet ve kronik alkolizm gibi hastalıklar örnek olarak verilebilir. Ancak sertleşme sorununun nedenleriyle ilgili olarak ya o ya bu şeklinde düşünmek yanlıştır. Bu sorunun ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde somatik ve psikolojik faktörler birlikte rol oynamaktadırlar.